Ayrım 14. Akıl Çağı, Özgürlük Yolları 1, Jean-Paul Sartre, sayfa 107. Mathieu öfkeden tıkanarak, evlilik hakkındaki fikirlerimde Marcel de benimle birlikte dedi. Söylediği her sözcük kulaklarında çınlıyor, kendini çok çirkin, çok tatsız buluyordu. Jack, muhakkak dedi. Seninle aynı fikirde olmasa bile bunu itiraf etmeyecek kadar gururludur herhalde. Sen de anlayamadığım nedir biliyor musun? Sen ki bir haksızlıktan söz edildiği zaman isyan etmeye, o haksızlık için kederlenip kahrolmaya hazırsın. Nasıl oluyor da bir genç kadını sırf prensiplerinden ayrılmamış olmak zevki uğruna yıllar yıla toplum içinde utanç duyarak yaşamaya mahkum edebiliyorsun? Bari gerçekten yapabilsen, yaşayışını prensiplerinle gerçekten bağdaştırabilsen. Ama gene söylüyorum. Sen hemen de evlisin. Güzel döşenmiş bir apartmanda oturuyor. Her ay başı topluca bir para alıyorsun. Gelecek için kaygın yok çünkü devlet sana bir emekli aylığı vermeyi garantilemiş. Ve sen bu yaşamı seviyorsun. Bu düzenli, çalkantısız yaşamı, bu memur yaşamını. Mathieu, bir dakika dedi. Yanıldığın bir nokta var. Ben burjuva olmuşum, olmamışım sorun değil benim için. Benim tek isteğim, dişlerini sıkarak bir nevi utançla devam etti. Özgürlüğümden vazgeçmemek. Jack, ben dedi, özgürlüğün insanların kendi istekleriyle yarattıkları durumlara tam karşıdan bakmalarını ve o durumların sonuçlarına katlanmalarını gerektirdiğine inanıyorum. Ama sen benim gibi düşünmüyorsun galiba. Sen kapitalist düzeni suçluyorsun, o düzen içindesin ve o kapitalist devletin memurusun. Komünistlere sempati beslediğini söyler durursun ama herhangi bir uca bağlanmak istemediğini söyler, onlara sokulmazsın, oy vermezsin. Burjuva sınıfını hor görürsün, suçlarsın. Halbuki kendin de burjuvasın. Hem burjuva oğlu burjuvasın. Tam bir burjuva gibi yaşamaktan hoşlanırsın. Mathieu bir hareket yaptı ama Jacques onu dinlemek istemiyordu. Biraz acıyan, biraz azarlayan bir tonla devam etti. Oysa artık akıl çağına geldin Mathieu. Ama sen bunu da inkar ediyorsun. Olduğundan daha genç olma hevesindesin. Zaten belki haksızlık ediyorum. Belki henüz akıl çağına gelmedin sen. Çünkü bu bir duygu yaşıdır, ruh yaşıdır, beden yaşı değil. Belki ben senden daha erken geldim o çağa. Mathieu tamam diye düşündü. Gene gençliğinden söz etmeye başlayacak. Jack gençlik yıllarıyla övünürdü. Bu bir güven payıydı ve onun kurulu düzeni vicdan rahatlığıyla savunmasına yarıyordu. 5 yıl boyunca o günlerin modalarına uyarak büyük bir hevesle ve heyecanla topluma karşı yaşamıştı. Gerçek üstücülüğe kendini vermiş, o yıllar için zafer sayılacak serüvenleri olmuştu ve bazı geceler bir kadınla yatmadan önce klorür detile batırılmış bir pamuk parçasını koklamayı da denemişti. Sonra bir gün ani bir kararla kendini sınırların içine sokuvermişti. Odette ona 600 bin franklık bir çeyizle gelmişti. Mathieu'ye yazmıştı o zaman. Hiç kimseye benzememek için insan herkese benzemek cesaretini göstermelidir demişti. Sonra bir avukatlık bürosu açmıştı. Sana gençlik yılların için tek kelime söylemiyorum dedi. Hatta bazı kötü maceralara sürüklenmeyecek kadar da akıllıca hareket ettin. Ama ben kendi geçmişim içinde aynı şeyleri söyleyebilirim. Aslında ikimiz de korsan dedelerimizden kalan içgüdülere uymuş olduk. Ne var ki ben bu içgüdüleri bir seferde sonuna kadar kullandım ve tükettim. Sen ise küçük dozlarla her gün birazını kullanıyorsun. Bir dikişte içip bitirmeye gücün yok. Belki de sen bana oranla daha az korsandın. İşte senin şanssızlığın da bu oldu. Yaşayışın basit bir temele dayanan ama bitmek tükenmek bilmeyen isyan ve anarşi tiryakiliğiyle seni düzene, ahlak sağlamlığına ve günü gününe diyebileceğim alışılmış yaşama iten derin ve güçlü bir içgüdü arasında çatışmadan ibaret. Sonuç şu ki sen sorumluluğu olmayan ihtiyar bir öğrenci olarak kaldın. Ama dostum biraz dur da kendine bak. 34 yaşındasın. Saçlarında aklar parlamaya başladı. Benimkiler kadar değil ama gene de var. Artık körpecik bir delikanlı değilsin, anladın mı? Ve bu özentili bohem yaşamı sana hiç yakışmıyor. Zaten bu bohem yaşamı denilen şey de nedir? Bundan 100 yıl önce pek güzel, romantik bir fikirdi herhalde. Ama bugün artık modası geçmiş, ömrünü tüketmiş bir şey. Artık akıl çağındasın Matthew, akıl çağındasın ya da olmalısın Matthew. Yok efendim dedi. Senin akıl çağı diye adlandırdığın şey kendimden vazgeçme çağı benim için. Ben bunu istemiyorum. Jack onu dinlemiyordu. Gözleri birden parlamıştı heyecanla. Dinle dedi. Az önce söylediğim gibi sana bir önerim var. Reddedersen 4000 frangı nasılsa bir yerden bulursun. Reddettiğin için de sana gücenmem. Bak, o kadınla evlenirsen sana 10.000 frank vermeye hazırım. Matthew bunu bekliyordu. Bu öneri görünüşü kurtarmak için hazırlanmış, yutulması kolay bir kaçamaktı. Çok merci Jack dedi. Ayağa kalktı. Çok düşüncelisin ama ne yazık ki kabul edemeyeceğim. Yanlış düşünüyorsun diyemem ama günün birinde evlenmem gerekirse bu herhalde kendi isteğimle olmalı. Şimdi bu evlenme içine battığım bataktan kurtulabilmek için budalaca bir çırpınış olur. Jack da kalkmıştı. İyice düşün dedi. Vaktim var. Karın bizden iyi kabul görecektir. Bundan emin olmanı isterim. Senin zevkine ve aklına güvenirim. Odette onunla dost olmaktan mutluluk duyacaktır. Zaten karım senin özel yaşamın hakkında tek soru sormaz. Ben her şeyi düşündüm dedi Matthew. Jack sıcak bir sesle. Sen bilirsin dedi. Gerçekten üzülüyor muydu? Sordu. Bize ne zaman gelirsin bir daha? Pazar öğle yemeğine gelirim dedi Matthew. Hoşça kal. Güle güle. Eğer fikrini değiştirirsen sözümden dönmediğimi unutma. Matthew gülümsedi ve yanıt vermeden çıktı. Neyse bitti diye düşünüyordu. Bitti. Merdiven dörder beşer indi, keyfi yoktu. Ama canı şarkı söylemek istiyordu. Şimdi Jack bürosundaki koltuğa oturmuştur. Gözleri dalgın, acı bir gülümsemeyle bu çocuk beni korkutuyor diye söyleniyordur. Halbuki akıl çağına geldi. Belki Odette'in yanına gitmiştir. Ona Matthew beni kaygılandırıyor diye dert yanıyordur. Sebebini söyleyemem. Ama aklı başında hareket etmiyor. Odette ne yapar o zaman? Olgun ve iyi niyetli bir eş rolünü benimser yoksa burnunu kitaptan kaldıramadan 3-5 cümleyle başından mı savar? Matthew, gördün mü diye düşündü. Odette'e veda etmeyi unuttum. Bunu pişmanlıkla düşündü. Şu anda pişmanlık duymaya hazırdı. Gerçek mi? Ben acaba gerçekten Marcel'i utanç duyacağı bir duruma mı düşürüyorum? Marcel'in evlenme konusundaki kesin sözlerini hatırladı. Ben ona evlenme teklif ettim bir kere, 5 yıl önce. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu laf olsun diye söylemişti ve Marcel gülüp geçmişti. Hadi hadi diye düşündü. Jack yüzünden bir de aşağılık duygusunu edineceğim. Jack'la birlikte olduğu zaman duyduğu o suçluluk duygusu ne kadar güçlü olursa olsun, Matthew her seferinde kendini kendi gözünde haklı çıkaracak nedenler bulurdu. Hayır, bu bir aşağılık duygusu olamazdı. Ne olursa olsun, domuz beni her zaman avcunda tutuyor. Onunla birlikteyken kendim için utanç duymazsam, bu defa da onun hesabına utanıyorum. Aile denilen şey bu işte. Yaşamın boyunca ilişiğini kesemezsin. Çiçek hastalığı gibi küçücükken bir tutuldun mu, ölünceye kadar izlerini suratında taşırsın. Montorgueil sokağının köşesinde bir bistro vardı. Girdi. Kasadan jeton aldı. Telefon kabini karanlık bir köşedeydi. Telefonu eline aldığı sırada kalbinin sıkıştığını duydu. Alo, alo Marcel. Marcel'in odasında telefon vardı. Sen misin dedi. Evet. Ne yaptın? Hiç. İhtiyar cadıyı gördüm. Olacak şey değil Marcel. Marcel kaygılı bir sesle ya dedi. İnan bana fitil gibi sarhoştu, odası felaket, leş gibi kokuyor, ellerini görsen, üstelik hayvan gibi de bir karı. Peki ne olacak şimdi? Başka birini buldum ben. Saraya sordum, çok güvenilir biri. Marcel ilgisiz, dedi. Sonra sordu, kaç para istiyor? 4000 frank. Marcel şaşkın, ne kadar? Diye sordu, 4000. Gördün mü? Olacak şey değil işte. Ben gene o. Matthew kesin bir sesle, o kadına gitmeyeceksin dedi. Para bulacağım ben. Kimden? Jack'tan mı? Şimdi ondan geliyorum. Vermiyor. Daniel, o da vermedi hayvan. Bu sabah ona gittim. Ceplerinin tıka basa dolu olduğuna eminim. Mercer heyecanla. Ona bu parayı şey için istediğini. Hayır dedim Matthew. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Sesini gerektiği kadar güçlü çıkmadığını fark ederek kendini toparladı. Sen merak etme diye acele ekledi. Önümüzde 48 saat var. Nasıl olsa çaresini bulurum. İşe şeytan karışmazsa 4000 frank bulunur. Çok bir şey değil. Marcel tuhaf bir sesle, hadi bakalım dedi. Bul bakalım. Seni gene telefonla ararım. Yarın gece görüşüyoruz değil mi? Evet. Sen iyisin ya. İyiyim. Çok şey etmiyorsun ya. Marcel kuru bir sesle, evet dedi. Çok korkuyorum. Sinirlerim berbat. Sonra daha yumuşak ekledi. Ne yapalım? Bir çare bulacaksın değil mi? Matthew, yarın akşam sana 4000 frangı getireceğim dedi. Bir an bekledi, kendini zorlayarak. Seni seviyorum dedi. Marcel yanıt vermeden telefonu kapadı. Matthew kabinden çıktı. Masaların arasından geçerken kulağında hala Marcel'in kupkuru sesi uğulduyordu. Çok korkuyorum. Bana küskün, hatta öfkeli. Oysa elimden geleni yapıyorum işte. Utanç verici bir durum. Ben onu utanç verici bir duruma mı düşürüyorum? Ya. Kaldırımın kenarında birden durdu. Ya Mercer çocuğu istiyorsa? İşte orada, bu noktada Matthew yenilgiye uğruyordu. Bu olasılığı bir saniye düşünmek yeterdi. O bir saniyede her şeyin anlamı değişiyordu. Bu başka bir hikaye oluyordu artık. Matthew kendisi de tepeden tırnağa değişiyordu. O zaman o da istediği kadar kendine yalan söylesin dursun. O zaman o da eşeğin hayvanın biriydi. Ama çok şükür ki bu gerçek değildi. Gerçek olamazdı. Matthew, Marcel'in evli arkadaşlarından hele çocuk doğuracakları zaman nasıl küçümseyerek söz ettiğini hatırlıyordu. Onlara kutsal testiler diyor. Onlarla yumurtlayacakları için o kadar kasılıyorlar ki orta yerlerinden çatlayacaklar diye alay ediyordu. İnsan tüm bunları söyledikten sonra artık öyle açıkça fikir değiştiremez. Bu inanca ihanet gibi bir şey olur. Marcel böyle bir ihaneti yapabilecek insan değildir. Öyle olsa bana söylerdi, değil mi? Neden söylemesin? Hem biz her şeyi birbirimize söylemiyor muyuz? Sonra biz, yeter. Çıkılması olanaksız bir labirentin içinde dört dönmekten yorgun düşmüştü. Marcel, İviç, para, İviç, Marcel. Her şeyi yapacağım ama artık bunları düşünmek istemiyorum. Tanrı hakkı için başka şeyler düşünmek istiyorum. Bruni'yi düşündü ama bu daha da üzücüydü. Ölmüş, sona ermiş bir dostluk. Onu tekrar göreceğini düşündükçe sinirleniyordu. Bir gazeteci görerek sokuldu. Bir Paris Midi verir misiniz lütfen? Paris Midi kalmamıştı, başka bir gazete aldı. Excelsior'du bu. Matthew parayı verdi ve yürüdü. Excelsior saldırgan bir gazete değildi. Tapyoka gibi yavan, mızmız ve yağlı birkaç sayfa kağıttan ibaretti. Sizi heyecanlandırmaya, öfkelendirmeye çalışmıyor, yalnızca elinize tuttuğunuz sürece yaşama sevincinizi kırmaya yarıyordu. Matthew okudu. Valence'da hava bombardımanı ve nedenini anlayamadığı belirsiz bir öfkeyle başını kaldırdı. Réaumur Caddesi kararmış bakır rengindeydi. Saat 2. Sıcağın en ağır, en ıstıraf verici olduğu saat. Günün bu saatinde sıcak şosenin ortasında ve sonu görünmeyen dev bir elektrik kıvılcımı gibi kıvrılıp bükülüyor, yakıyor. 40 bombardıman uçağı bir saat boyunca kentin üzerinde dolaşarak 150'den çok bomba attı. Ölü ve yaralıların sayısı tam olarak bilinmiyor. Göz ucuyla başlığın hemen altında ukala ve geveze görünüşlü, değişik harflerle yazılmış küçücük bir çerçeve gördü. Özel muhabirimizden rakamlar veriyorlardı. Matthew sayfayı çevirdi, daha çoğunu öğrenmek istemiyordu. Monsieur Flandin'in Bardeluc'da söylediği nutuk. Fransa, Maginot hattının ardında sipere yatıyor. Stokowski, Greta Garbo ile evlenmeyeceğim dedi. Wildman olayında yeni açıklama. İngiltere kralının ziyareti. Paris hükümdarı bekliyor. Bütün Fransızlar. Matthew birden irkildi ve düşündü. Bütün Fransızlar sersem ve budaladır. Gomez bunu bir defa ona Madrid'den yazmıştı. Gazeteyi tekrar katladı ve birinci sayfada özel muhabirin anlattıklarını okumaya başladı. Şimdiden 50 ölü ve 300 yaralı sayılmış ama yıkıntıların altından yeni ölü ve yaralılar çıkmasından korkuluyormuş. Burada uçak yoktu, DCA yoktu. Matthew kendini suçlu hissetti. 50 ölü ve 300 yaralı. Bu ne demektir gerçekte? Bir hastane dolusu insan mı? Feci, müthiş bir tren kazası gibi bir şey mi? 50 ölü. Fransa'da bu sabah gazetelerini boğazlarında çaresiz bir öfke düğümlenmeden, yumrukları sıkılmadan okuyamamış binlerce, on binlerce insan vardı. Matthew'nun boğazında öfke düğümlenmişti. Yumruklarını sıkarak Allah'ın belaları dedi, Allah'ın belaları ve kendini daha da suçlu hissetti. İçinde, ta içinde, iddiasız, alçak gönüllü ama canlı bir heyecan parıltısı bulabilseydi. Ama yoktu, bomboştu. Bir yerlerde büyük bir öfke vardı, umutsuz bir öfke, onu görebiliyordu. Ne var ki? O cansızdı, hareketsizdi. Yaşamak, alevlenmek, acı çekmek için kendisine bir varlık, bir beden verilmesini bekliyordu. O başkalarının öfkesiydi, Allah'ın belaları. Yumruklarını sıktı, uzun adımlarla yürüyordu. Ama olmuyor, gelmiyor, öfke onun dışında kalıyordu. Ben Valence'ı gördüm, gitmiştim oraya. 9.34'te ünlü fiestayı görmüştüm. Ortega ile El Estudiante ile korkunç bir boğa güreşi seyretmiştim. Zihni kentin üzerinde bir sokak, bir ev, bir kilise, ben bunu görmüştüm. Yıkmışlar, yok olmuş şimdi diyebileceği bir tanıdık yer ayırarak dolaşıyordu. Tamam, zihni iki taraflı kocaman anıtlarla yüklü loş bir sokak yakalamıştı. Orayı gördüm. Orada dolaşıyordu. Sabah yakan bunaltan bir yarı karanlıkta dolaşıyordu. Gök yüksekte, başların üstünde tutuşuyordu. Tamam, olmuştu. Bombalar bu sokağa düştü, kocaman. Boz renkli anıtların üzerine düştü. Yol korkunç bir genişlikle açıldı, yayıldı. Ta evlerin içine giriyor artık. Bu yolda gölge kalmadı. Gök eriyip sokağa aktı. Güneş taş yığınlarına çarpıyor. İçinde bir şey doğmaya çalışıyor. Utangaç bir öfke ışığı tamam oldu. Ama o kabaran şey birden söndü, yayıldı, yok oldu. O gene bomboştu. Yalnızdı Paris'te bir öfkenin özlemiyle büyülenmiş herhangi bir adam. Mağazaların camları tutuşuyordu. Otomobiller peş peşe akıp gidiyordu. Matthew açık renk giysiler giymiş küçük adamların göğe bakmayan, gökten korkmayan Fransızların arasında yürüyordu. Oysa bu gerçekti. Orada aynı göğün, aynı güneşin altında gerçekti. Orada otomobiller durmuş, mağazaların camları parçalanmıştı. Kendi halinde kadınlar, gerçek cesetlerin yanı başında ölmüş tavuklar gibi şaşkın ve dilsiz çömelip kalmışlardı ve başlarını kaldırıp göğe, ölüm saçan göğe bakıyorlardı. Bütün Fransızlar sersem ve budaladır. Matthew sıcaktan bunalıyordu. Bu gerçek bir sıcaktı. Mendiliyle alnını sildi, düşündü. İnsan istediği anda acı çekemez. Orada korkunç ve inanılmaz bir gerçek vardı ki kendisi için acı çekilmesini bekliyordu. Yapamıyorum. Olayın içinde değilim. Paris'te kendi varlıklarımın arasındayım. Bürosunda oturmuş olmaz diyen Jacques'ın, sinsi sinsi alay eden Daniel'in, pembe odasında Marcel'in ve bu sabah dudaklarını öptüğüm ev için. Gerçek varlığı mide bulandıran o gerçek varlık her şeyden çok gerçek olacak kadar zorluyordu. Herkes kendi dünyasında, benimki içinde gebe Marcel'in yattığı bir hastane, benden 4000 frank isteyen Yahudi. Başka dünyalar da var. Gomez. O işin içindeydi. Gitti. Piyango ona vurmuştu. Sonra o dünkü adam. O gitmedi, sokaklarda dolaşıyor benim gibi. Ama o yerde bir eski gazete bulup, Valence'da bombardıman diye okursa kendini zorlamayacak. Orada, o yıkıntılar arasındaki kentte acı çekecek. Neden ben bu sokak gürültüleri, bu ameliyat bıçakları, bu taksiler arasından sıyrılabilmek için yapılan koşuşmalar dünyasında, bu İspanyasız dünyadayım? Neden Gomez'le, Brunei'yle yan yana işin içinde değilim? Neden dövüşmeye, oraya gitmek istemedim? Başka bir dünya seçemez miydim kendimi? Ben gerçekten özgür müyüm? İstediğim anda, istediğim yere gidebilirim. Beni hiçbir güç durduramaz ama bu çok daha korkunç. Demir parmaklıkları olmayan bir kafeste gibiyim. İspanya'dan beni ayıran bir şey yok. Ama o hiç, o olmayan, aşılması, geçilmesi imkansız bir şey. Excelsior'un baş sayfasına baktı. Eğer özel muhabirin yolladığı fotoğraflar, yol kenarında kaldırıma sıralanmış cesetler, yolun ortasında şişman bir kadıncağız, sırt üstü devrilmiş, etekleri kalçalarına kadar sıyrılmış, başı yok kopmuş. Matthew gazeteyi katladı, katladı ve yol kenarından akan suya attı. 14. ayrımın sonu, sayfa 113.